Ayrım 24, sayfa 244. Yüzleşmeler. Hannah'ın telefondaki sesi çok ciddiydi. Profesör Schliemann'dan o hafta içinde mutlaka bir randevu talep ediyordu. Sekreter numarasını bırakmasını, kendine döneceğini söyleyince, "Bana dönmeyin, şimdi bir tarih verin ve ona sadık kalın lütfen," dedi. "Beni arayabileceğiniz bir numaram yok." "Konu nedir?" "Özeldir." "Profesöre sormadan veremem." "Siz verin de kabul etmezse kapısını kıracak halim yok." Bezdi sekreter. "Çarşamba günü tam yarımda burada olun. Profesör saat 1'de öğle yemeğini yer. Saat 2'de derse girecek," dedi sonunda. Hannah, çarşamba günü saat tam 12'de fakültede Gerhardt'ın bölümüne geldiğinde odasına alınacağını pek tahmin etmiyor, şansını deniyordu. Fakat sekreter onu hiç bekletmeyip, "Buyurun oturun, haber vereyim geldiğinizi, sizi bekliyordu," deyince şaşırdı. Sekreterin açtığı kapıdan süzüldü, masasının arkasına oturan Gerhardt'a doğru yürüdü, onun ayağa kalkmadığını görünce hafifçe bozuldu ama belli etmedi. Elini oturduğu yerden uzatarak tokalaştı Gerhardt, her zamanki centilmenliğine hiç yakışmayan bir şekilde. "Otur Hannah," dedi masanın önünde duran koltukları işaret ederek. Karşılıklı duran Maroken koltuklardan sağdakine oturdu. "Seni dinliyorum." "Susan'ın düğünü öne alınmış." "Evet, öyle oldu." "Hamile mi?" "Bundan sana ne?" "Öne alınması için başka neden düşünemedim. Yani demir iş bile bulamadan." "Demir'in işe ihtiyacı yok, askere gidecek."
"Suzi ne olacak?"
"O da kocasını beklerken yüksek lisans yapacak."
"Eh, hayırlı olsun."
"Niçin geldin? Fazla vaktim yok."
"Susan'ın düğününe Rosie ile katılmak istiyoruz. Bu konuyu Elsa ile halledebileydim sana gelmeyecektim."
"Düğün yok, nikah var sadece. Ve o nikaha da sadece damadın akrabalarıyla benim çok yakın birkaç dostum ve meslektaşım davetli. Yaz düğünü yapsaydık daha kalabalık tutacaktık. Üzgünüm Hannah."
"Ben bunu kendim için değil, müşterek çocuğumuz için istiyorum. Bu dünyada benim tarafımdan da bir iki yakını olsun, kaynaşsınlar, birlikte vakit geçirsinler diye. Bana bir şey olursa ablası ve abisi onun elinden tutarlar. Kötü bir niyetim yok, inan ki."
"Hannah, Rosie bizim müşterek çocuğumuz değil. Onun babası senin kocan. Peter ve Susan senin kızının akrabaları değil. Bu saçma idefiksten vazgeç."
"Beni bu şekilde savuşturursan Elsa'ya bazı şeyleri açıklamak zorunda kalacağım."
"Hani kötü niyetin yoktu? Sen kötülüğün ta kendisisin Hannah. Evimden, karımdan, çocuklarımdan uzak dur. Buraya ya da evime bir kere daha gelmeye kalkıştığını duyacak olursam ben de kocana bir açıklama yapacağım. Dut gibi sarhoşken koynuma girip gebe kalıp çocuğu kocana yutturduğunu anlatırsam hapse girersin. Bunları sana bir kere daha söylemiştim. Bu sonuncu söyleyişim. Üçüncü de hedeften vururum. Seçim senin."
Gerhardt yerinden kalktı. Hannah'ın yanına gitti. Elinde bir zarf vardı.
"Elsa çok zor durumda olduğunuzu söyledi. Karımın ısrarıyla sana bir yardım yapıyoruz. Zarfı al, kocana Schliemann ailesinden küçük bir katkı dersin. Hadi bakalım kızım. Get me gold."
Zarfı Hannah'ın kucağına bıraktı ve koltuğun başında Hannah ayağa kalkana kadar bekledi. Kapıya birlikte yürüdüler. Gerhardt kapıyı açınca sekreter yerinden fırladı.
"Ha, Profesör Schliemann, ben de şimdi kahveleriniz nasıl olsun diye soracaktım."
"Görüşmemiz bitti, hanımefendi gidiyor, kahveye gerek yok," dedi Gerhardt.
Hannah sarsıldığını belli etmemek için uzun topuklarını yere vurarak dimdik yürüdü, gözden kaybolana kadar. Gerhardt odasına girince doğru telefona gitti, evini aradı. Elsa'nın şen şakrak sesini duyduğunda bir an tereddüt etti ama bu kez kesin kararlıydı.
"Evde misin öğleden sonra?"
diye sordu.
Şaşırdı Elsa. "Ne var? Ne oldu?"
"Benim dersim iptal edildi de eve dönüyorum. Senin de bir işin yoksa bekle beni."
"Sen gelme, Taksim'de buluşup sinemaya gidelim," dedi Elsa. "Lana Turner'ın bir filmi oynuyor Yeni Melek'te."
Hayatının en zor kararını verdi Gerhardt.
"Beni evde bekle Elsa," dedi. "Belki akşam yemeğine bir balıkçıya gideriz."
Çantasını, yağmurluğunu aldı, çıktı odasından. Sekretere, "Asistanlarımdan hangisi müsaitse dersime bugün o girsin," dedi. "Biraz rahatsızlandım, eve gidiyorum."
Gerhard kapıyı anahtarla açıp eve girdiğinde burnuna tarçın kokusu geldi. Elsa herhalde elmalı kekini pişiriyordu yine. Yağmurluğunu portmantoya astı, çantasını holdeki rafa bıraktı, tipik bir Türk erkeği gibi çamurlu ayakkabılarını çıkartıp çoraplarıyla evin arka tarafına yürüdü. Yanılmamıştı. Karısı fırından yeni çıkardığı keki tabağa almakla meşguldü ve mis gibi kokuyordu mutfak. Sessizce gidip arkasında durdu ve sarıldı karısına.
"Aa, korkuttun beni Gerhard. Hiç duymadım geldiğini. Eve geleceğini söyleyince sana hemen en sevdiğin keki yaptım. Çay da demlendi. Yani senin işinle evinin arası tam bir kek pişimi mesafesinde."
Kocası başını saçlarına gömmüştü. Sımsıkı göğsüne bastırıyordu onu.
Bir şey olmuş. Kötü bir şey olmuş.
"Gerhard, ne oldu? Nedir bu halin? Üzgünsün sen. Fakültede mi bir aksilik çıktı?"
"Yok, sorun fakülteyle ilgili değil," dedi.
"Elsa, bize bu yıl hiç rahat yüzü yok mu?" diye düşündü. Önce o meşhum 6-7 Eylül olayları, sonra madamın vefatı, derken Suzan'ın evlilik dışı hamilelik haberi. Daha yeni toparlanıyorlardı kendileri, kızlarının pek de gurur verici olmayan müjdesinden.
"Elsa, gel otur şöyle, konuşmamız lazım.
İkimize de birer dilim kek keseyim, birer bardak da çay koyayım, hemen geldim."
"Suzan eve dönmeden önce konuşmak istiyorum seninle."
Elsa da her ne tatsızlık olduysa fakültede, o olayı dinlemeden önce keyifle çayını içip kekini yemek istiyordu.
"Suzan akşam 7'den önce gelmez. Sen ye hele kekini, sonra anlatırsın."
Kekleri tabaklara, çayı bardaklara koydu, iki dilim de limon kesip tepsiyi kocasının meyus bir ifadeyle oturduğu mutfak masasına taşıdı. Kocasının karşısına geçti.
"Elsa, şimdi sana anlatacaklarımı yaşamamış olmak için neler vermezdim. Ama kaderin gücü bizim arzularımızı aşıyor. Önce şunu bilmeni istiyorum. Ben seni çok sevdim, hep sevdim ve hala seviyorum. Seni kaybetmeyi göze alarak anlatıyorsam başıma geleni sana daha fazla yalan söylememek için. Sana olan saygımdan."
"Gerhard." Elsa kek tabağını kocasının önüne doğru uzatırken geri çekti.
"Sen Zürih'teyken ve ben bir gece çok sarhoşken bir şey oldu. Olmaması gereken bir şey."
"Hena'yla mı yattın?" dedi Elsa. Sesi buz gibiydi. Gerhard uzandı, karısının titreyen elini tuttu. Eli de buz gibiydi.
"Ben yatmadım. O benimle yattı."
"Komik olma."
"Ben yere düşmüştüm. O beni yerden kaldırmaya çalışıyordu. Şimdi bana büsbütün kızacaksın ama ben seni sayıklıyordum. Hatta onu sen zannediyordum. Sokak kapısının önündeydik. Oysa uyandığımda yatağımdaydım. Hena'da."
"Sus! Anlatma! Duymak istemiyorum."
Sol gözü seyirmeye başladı Elsa'nın.
"Ah, ben ne yaptım?" diye düşündü Gerhard. "Hem karımı hem kendimi mahvettim."
"Onu hemen kovdum Elsa ve bir daha da yüzüne bakmadım. Bu yüzden sırf ondan uzakta olayım diye Peter'i de ondan uzaklaştırmak için Bebe'ye taşındım Elsa. Sana çocuklarımın üzerine yemin ederim ki onunla yattığımı asla hatırlamıyorum."
"Bunu bana söylemek için niye yıllarca bekledin? Döndüğümde anlatabilirdin."
"Seni üzmemek, daha da doğrusu seni kaybetmemek için."
"Beni kaybetmeyi göze aldığına göre ne değişti? Yaşlandın mı Gerhard? Yoksa kendine genç bir sevgili mi buldun?"
"Elsa, evet soruyorum, ne değişti?"
"Beni sonuna kadar dinle sevgilim. Hena'nın çocuğu olmuyor diye kocası onu boşamaya kalkmış. Oysa kusur kocanınmış ama kabul etmiyormuş. Anlaşılan beni damızlık olarak kullanmış Hena. Ben o akşam eve zil zurna sarhoş gelmesem Peter'i kullanacaktı herhalde. 3 haftaya kalmadı ben hamileyim diye dikildi karşıma. Onu hemen kovdum. Sonra anlaşıldı ki eğer sahiden hamileyse bebeği bana değil, çocuğu olmayan kocasına yutturmak istiyor. Benden kocasının gerçeği öğrenme olasılığı ve tıbbi genetik gebelik hesaplarını öğrenmek istedi. Kocasına yutturmuş olmalı ki hayatına devam etti. Büyük bir ihtimalle çocuk benden değil ama itiraf ediyorum, o geceye dair hiçbir şey hatırlamıyorum Elsa. Tek hatırladığım, kapıyı anahtarla açmaya çalışırken kapı birden açılınca içeri düştüğüm ve üstümde bu yılanı bulduğum. Gerisi kayıp. "Ne dememi istiyorsun Gerhard?" diye sordu Elsa. Sesi bezgindi. "Beni anlamanı ve bağışlamanı." "Seni anlıyorum sarhoş herif. İçti mi duramayan herif. Zom olduğun gecelerin biri daha işte." Elsa elini seyiren gözüne bastırdı. "Haksızlık etme Elsa. 3 ya da 4 böyle gecem var hayatım boyunca." diye mırıldanan kocasını duymazlığa geldi. "Seni bağışlamıyorum Gerhard ve tekrar soruyorum. Niye bugüne kadar bekledin bu rezaleti bana anlatmak için?" "Çünkü Hena kızını bahane ederek çocuklarıma bulaşmak istiyor. Benden olduğu çok şüpheli kızını kendi çocuklarımdan uzak tutmak için yardımına ihtiyacım var." Elsa kalktı, masadan dışarı çıktı. Gerhard sigara üstüne sigara içerek bir saate yakın oturdu yerinde. Neden sonra salona geçtiğinde Elsa'yı da pencerenin önündeki koltukta sigara içerken buldu. Önündeki sehpada duran kül tablası tepeleme dolmuştu. Ne diyeceğini bilemeden kapıya yaslanıp dikildi bir süre. Tam yatak odasına dönüyordu ki Elsa, "Bundan böyle aynı çatı altında yaşayamayız," dedi. "Senden evi terk etmeni istiyorum." Elsa, "Anladım, beni bağışlamayacaksın. Haklısın. Senden tek ricam Suzan'ın nikahına kadar bekleme. O günü kızımıza zehir etmeyelim. Nikahın ertesinde giderim." "Pekala, gidene kadar Peter'in odasına taşın." "Çocuklara ne söyleyeceğimize," lafını kesti karısı, "sen onlara da münasip bir yalan bulursun artık." "Çok ama çok üzgünüm," dedi Gerhard. "Ben de öyle," dedi Elsa. Adı ne olsun? Demir'le Suzan doktordan çıkınca İnci Pastanesi'ne profiterol yemeye gitmişlerdi. Keyifleri yerindeydi, gözleri pırıl pırıldı. O kadar genç ve o kadar aşıklardı ki biri kim bilir yurdun neresine savrulacaktı, diğeri kucağında yeni doğmuş bir bebekle nikah öncesi gebeliğini bir türlü sindiremeyen annesinin dizinin dibinde sürdürecekti hayatını. Ama zerre kadar endişelenmiyorlardı. Birlikte olduklarını bildikleri sürece her şeyin üstesinden geleceklerine inanıyorlardı. "Bak ne diyeceğim, erkek olursa Demir'in D'sini düşelim, Emir olsun. Demir'den doğma Emir, ne güzel. O halde kız olursa Suzan'dan Zan'ı düşelim, Su olsun. Ne dersin?" "Benim daha iyi bir fikrim var. Kız olursa hem senden hem benden alsın adını, Sude." "Aklınla bin yaşa," dedi Demir. "Çok beğendim." Böylece Sude'nin adı doğumundan çok önce konmuş oldu ve anne babasının dilinde o andan itibaren dünyaya gelmişçesine yaşamaya başladı. Suzan o gün eve döndüğünde evin havasındaki değişimi hemen fark etmedi. Mutfağa o bayıldığı tarçınlı kek kokusu sinmişti. Hemen koştu, kendine bir dilim kek kesti ve tabağa bile koymayı beklemeden anında yaladı yuttu. Annesi ortalıkta gözükmüyordu. Babasının yağmurlu portmantada asılı olduğuna göre demek erken gelmiş çalışma odasına kapanmıştı. Kapıyı tıklatıp kafasını içeri uzattı. "Erken dönülmüş bugün. Kek kokusu mu alındı ta Bayazıt'tan?" Babası sadece baktı, konuşmadı. "Bir dilim kek?" "Hayır, teşekkür ederim." "Çok taze ama. Frau teyze döktürmüş yine." "Hayır," dedim Suzan. "Hayır," dedim Suzan. "Babacık asabi, ne oldu acaba?" "Bir yazı yazıyorum, rahat verirsen." "Pardon." Kapattı kapıyı usulca. Tuhaf, böyle yapmazdı hiç, aldırmadı. Annesinin yatak odasına gitti, kapıyı vurmadan girdi bu sefer. Ne var? Dedi annesi. Kek çok güzel olmuş. Cevap gelmeyince sana da kesip getireyim mi bir dilim? Diye sordu.
Ben yedim, mersi.
İyi, afiyet olsun o halde.
Anne, bizim kıza bir isim bulduk.
Sizin kız kim?
Bizim bebek, doğacak olan.
Kız olduğunu nereden biliyorsunuz?
İçime doğuyor. Eğer kız olursa...
Suzi, yapacaklarınızı zamanından önce değil, zamanı geldiğinde yapsanız daha iyi olmaz mı? Çocuğu nikahtan önce yaptınız. Baban fakültede kimsenin yüzüne bakamaz hale gelecek doğduğunda.
Olan olmuş. Susayım, gebeyken üzülmeyesin dedim ama bakıyorum bizi düşürdüğünüz durum hiç umurunuzda değil. Üstelik burada babanın deyimiyle ay yıldızlı vatanınızda böyle işlere hiç müsamaha yoktur. Kapıcıya bile rezil olacaksınız. Ama siz ne yapıyorsunuz? Mahcup olacağınıza marifet yapmış gibi üstüne üstüne gidi.
Aman anne, söylenme ne olur. Bak nikahı öne aldık ya, kimseye rezil olmayacağız böylece.
Niye tarih değiştirdiğimizi anlamayacaklar mı sanıyorsun?
Suzan annesini yanıtlamadan çıktı odasından, kendi odasına geçti. Babasını da o sinir etmişti herhalde, böyle namus bekçisi tiratlar atarak.
Ah anne, ne dik kafa bir Almansın sen. Şimdi Madame Hicom sağ olaydı, üşenmez ta oraya kadar gidip onunla dertleşirdim.
Demire de gidemem. Bir Frau teyze de o evde var çünkü. Tek farkları biri sarışın, diğeri kumral. Biri uzun, diğeri kısa.
Sude Hanım kızım, bakalım sen kime çekeceksin? Bücür babaannene mi, kazık anneannene mi? Hadi gel, sen yakışıklı babana çek.
Babasının çalışma odasının önünden geçerken duraladı. Usulca araladı kapıyı. Kızını duymadı Gerhard. Çalıştığı filan yoktu. Pencerenin önünde ayakta durmuş sigara içiyordu. Son zamanlarda artırmıştı sigarayı nedense. Yine usulca kapattı kapıyı, odasına geçti ve şiddetle Peter'i özledi. Şimdi burada olsaydı, hiç olmazsa onun yanına giderdi, bir güzel kavga ederlerdi. Ayrım sonu, sayfa 253.